Ayrım 42, Yarınlar Bizim, Larry Collins, sayfa 366. CIA direktörü yeniden söze karışıyordu. Efendim dedi, CIA bu konuda Dışişleri Bakanlığı ile hemen hemen aynı fikirde. İran çok kritik bir köşeye yaklaşıyor. Bağnaz mollalar panik içerisindeler, korkuyorlar. 18 yıldır süre gelen kendi İslami rejimlerinin İran halkının büyük bir kısmını bıktırdığının farkındalar. Bence bugün İran'daki aşırı dinci sayısının Türkiye, Mısır ve Sudan'dan hatta Cezayir'den de az olduğu söylenebilir. Hatemi ve taraftarlarının samimi olarak bu silahlanma gayretine karşı olduklarına inanıyoruz. Ama bugün için gerçek iktidar hala aşırı dincilerin elinde. Temsil ettikleri her şeyin ellerinden akıp gitmekte olduğunu görüyor ve gerçek liderliğin kendilerinde olduğunu gösterecek bir karşı darbe hazırlanıyorlar. Başkan Hatemi'nin ve milyonlarca taraftarının yüzüne karşı nasıl yapabilirler böyle bir şey diye sordu. Mao Zedong prensibine göre iktidar tüfeğin namlusunun ucundadır anlayışını uygulayarak, silah bugün devrim muhafızlarının, pasdaranın elindedir. Irak savaşından bu yana konvansiyonel askeri güçleri bitip tükendi. Jim Duffy'nin sayesinde elimize geçen askeri tesisin haline bakarsak her yerde pasdaranı görüyoruz. Gizli tesisin korunması onların elinde. Pasdaranın arkasındakiler kim diye soracak olursak Sayın Başkanım, bunun cevabı bağnaz mollalar olacaktır. CIA direktörü önündeki notlara bakarak, mollalar bütün bu faaliyetini Yediler Komitesi adındaki bir kuruluşun arkasında yönetiyorlar. Bunların Başkan Hatemi'nin hükümetiyle hiçbir ilgisi yoktur. Üyelerinin dördü pasdarandır. Bu arada onların görevlerinden biri uyuşturucu trafiğini kontrol edip onlardan para kesmektir. Buna karşılık İran'dan çıkana kadar bu nakliyenin güvenliğini sağlarlar. Pasdaranın torbasına para atmayan hiçbir uyuşturucu aracının İran'ı terk etmesine imkan yoktur. Kendileriyle temasta olduğumuz rejim karşıtı İranlı gruplar, geçen yıl İran'dan 1990 yılına oranlı 3 misli 200 ton baz morfinin geçtiğini ifade ediyorlar. Bu ne kadar çok para toplanmış olduğunun bir işaretidir. Komitenin diğer 3 üyesi finansal dehası olan şahıslardır. Parayı oradan oraya naklederek saklar işletir ve Hatemi ile yanındakilerin duymasını istemedikleri faaliyetleri finanse edip teröristlere para ve silah yardımı sağlarlar. Başkan bu bilgi üzerine yeniden Dışişleri Bakanı'na döndü. Amerikan hükümetinin böyle tek taraflı bir operasyonunun İslam dünyasında etkileri ne olur diye sordu. Mollaların komşularının hiçbiri askeri gücü ne olursa olsun nükleer silahları olan bir İran'la yan yana yaşamak istemiyor. Türkiye'deki askeri ve siyasi çevreler, Suudi Arabistan Krallık ailesi, Basra Körfezi'ndeki öteki devlet başkanları, Suriye'de Esad, hatta Saddam Hüseyin bu işi yaptığımızdan dolayı özel olarak bize teşekkür edeceklerdir. Ama resmen fazla bir ses çıkarmayacaklardır. Savunma Bakanı sokaklara dökülüp kin kusacak Müslümanlar da ne olacaktır diye ilave etti. Fas'tan Endonezya'ya kadar bazı yerlerde büyük elçiliklerimize saldırı bile olabilir. Birkaç Amerikan turist öldürülebilir. Başkan başını sağa sola salladı. Bu türlü saldırıları gözlerinin önüne getirmeye çalışıyordu herhalde. Peki bir şey yapmayacak olursak diye sordu. Bir şeyler yapmalarını, girişimde bulunmalarını bekleyip ondan sonra bildiklerimizi bütün dünyaya açıklasak, planlarını uygulamaya koyarlarsa çok şiddetle cevap vereceğimiz mesajını da araya sıkıştırsak. Dışişleri Bakanı ne cevabı başkanım diye itiraz etti. Tahran'a atom bombası atacak, çoğu mollaların yaptıklarına karşı olan yüz binlerce İranlıların ölümüne mi sebep olacağız? Böyle bir cevap mı olur? Böyle bir şey İslam aleminde nasıl bir tepki uyandırır? Olmaz Sayın Başkan, bu işi nükleer silahları karıştırmadan halletmeliyiz. Kitle imha silahları işe yaramaz burada. Bu toplantının başında da söylediğim gibi, biz içeriye dalarak bombaları alıp dönmek zorundayız hem de kendi başımıza. Ulusal Güvenlik Danışmanı bir sorum daha var efendim diye söze girdi. Birisinin, mesela başkan yardımcısının hemen kongre liderlerini süratle toplayıp olup bitenleri, ne gibi tedbirlerin alınacağını anlatması gerek. Onların herhangi bir itirazları olacağını sanmıyorum. Hiçbir şey yapmazsak bizi ipe çekerler. Başkan bir iç daha çekti, SİHA direktörüne döndü. Bu işte gizli bir operasyon olabilir mi diye sordu. Bunları dinlerken Genelkurmay Başkanı Taylor'ın yüzüne bir tebessüm yayılıyordu. Ah, bu acı lokmayı bizden alıyorlar, verin verin SİHA yapsın diye düşünüyordu. Tabii bunun olanaksız olduğunu da biliyordu. Artık gizli operasyon diye bir şey yoktu. Duffy'nin patronunun bunun olamayacağını anlatması tam 3 dakika sürdü. Siya Woolsey'in döneminden başlayarak insanların istihbarat yapmasından çok bilim ve teknik yolunu kullanmaya başlamıştı. İran'da silahlanma projesinde bir adamları olmadığı gibi ülkede veya hükümet içinde de çok az ajanları vardı. Siya askerlerine operasyona yardımcı olacak bilgileri verebilirdi. Artık Greco-Roman güreşçilerinin, pazarcıların yardımıyla hükümet devirmek işi çok geride kalmıştı. General Taylor, topun yuvarlanıp yuvarlanıp askerlerin kucağına düşeceğini biliyordu. Başkan bu sefer ona dönerek, ''Geçen hafta hazırlamanızı istediğim alternatif planlar ne durumda?'' diye sordu. ''Efendim, dünyayı coğrafi durumlara göre 5'e bölüp birer ayrı komutanlık kurduk. İran bunlardan merkezi komutanlığın yani CENTCOM'un bölgesine düşüyor.'' Florida'da Tampa'da Norman Schwarzkopf'un kurduğu bir karargâhta faaliyet gösteriyor. Geçen cumartesi bana hazırlık emrini verdiğiniz günden beri çalışıyorlar. Bay Duffy'nin sayesinde görevin hedefi tam olarak belli. Uydu aracılığıyla da devamlı takip ediyorlar. Tesadüfen Birleşik Devletler Özel Operasyonlar Komutanlığı'nın yani USOCOM'un karargâhı da Tampa'da. Konvansiyonel olmayan bir plan üzerinde çalışıyorlar. ''Sonuçlarını ne zaman bildirebileceksiniz?'' ''Çarşamba sabahı saat 10'da efendim.'' Duffy başkanın sesindeki üzüntüyü hemen sezdi. ''Pek hoşuma gitmedi ama ne yapalım?'' dedi. ''Oraya girip o Allah'ın belası bombaları alıp çıkacağız. Tek sorun bunu nasıl yapacağımız. Harekatın ne yolla yapılacağına karar vereceğiniz için ilgili herkesin çarşamba günü saat 10'da burada olmasını istiyorum.'' General Taylor briefingi operasyona katılıp bizzat idare edecek subayını vermesini istiyorum. Pentagon'daki bir bürokratın değil. Gece Kuzey İran'daki çıplak tepeleri çoktan karanlığın içine almaya başlamıştı. Buna rağmen profesörün yeraltı laboratuvarındaki çalışmaları kesintisiz devam ediyordu. Profesörün Halid operasyonunun ilmi tarafının başına getirdiği insan, Amerika'da MIT Üniversitesi'nde nükleer fizik dalında doktora yapmış olan Dr. Perviz Hanlari, profesörün masasının üstüne siyah kadife bir örtü serdi. Hanlari kısa boylu, ince yapılıydı ve bir kadının yüzünde çok güzel durabilecek şekilde elmacık kemikleri iyice kabarık bir adamdı. 12 EG ve G kritronunu sevip okşar gibi hareketler yaparak teker teker örtünün üstüne dizdi. Profesör bir tanesini alıp mütebessim bir yüzle yukarı doğru kaldırdı. ''Ne minnacık şeyler bunlar.'' diye güldü. ''Bunları elde edebilmek için sarf ettiğimiz parayı, oynadığımız oyunları düşünüyorum da.'' Aşağıdan sarkan üç tel parçasını işaret etti. ''Bunlar nedir?'' ''Bunlara keçi kuyruğu deriz.'' diye izahat verdi Doktor Hanlari. ''Bunlardan birincisi doğrudan doğruya göndereceğimiz sinyalleri alacak olan antenin patlatıcı bataryasına bağlanacak. Anten sinyalleri alınca röleyi kapatacak ve 250 voltluk bir şarj meydana getirecek. Bu şarjla birlikte kritronların ikinci kuyruğu ateşleme devresini ve ona bağlı kondansatörün bağlantısını açacaktır.'' Bu hareket kondansatördeki kareli dalgaların serbest kalmasını ve saniyenin binde biri kadar bir an içinde sıfırdan 4000 volta fırlamasını sağlayacaktır. Bu müddet o kadar kısadır ki bir göz kırpmasının süresi onun yanında bir yılmış gibi kalır. Profesör başını salladı. Beklediklerini duymanın verdiği hazzı ifade etmeye çalıştı. Hannari bu şarj diye devam etti. Şu üçüncü kuyruk tarafından bombanın patlayıcılarını yüksek güce ulaştırır. Ateşleme devresi şarjın her noktaya aynı kuvvetle vurmasını sağlayacak şekilde ayarlanmıştır. Bu kritronları çoğaltmak için hazırlayacağın plan tamam mı? Ne kadar bir süre içinde tamamlayabilirsin? Hannari bir an sustu, sonra yüzünde büyük bir keyif tebessümüyle hiçbir şeye ihtiyaç yok dedi. Neden? Nasıl yani? Her patlama noktasında ayrı bir kritron ve kondansatör kullanılması tekniği birinci nesil plütonyum bombaları için kullanılıyordu. Literatürde hala bu teknik geçerli. Fakat son 25 yıl içinde Ruslar da Amerikalılar da daha sofistike bir teknik geliştirerek bombalarında her patlayıcı küre için bir kondansatör ve bir kritron kullanmaya başladılar. Şimdi ben bu tekniği kullanmayı teklif ediyorum. Hannari edasından başarısının ışıklarını saçarak, sizin Almanya hareketinizden sonra bilgisayarlarımızı daha fazla mesai yaptırarak çalıştırdık. Sonucunda Amerikalılar ve Rusların yaptığı gibi bombaların her birini ikişer kritron ile harekete geçirecek düzeni kurabildik. Bu söylediklerinden emin misin? Eski usulde yapmak daha mı güvenli olur acaba? Biz eminiz efendim, bu yeni teknik evvelkinden daha güvenilir. Yapılacak iş 30 ateşleyiciyi yerine alacak ve lenslerin patlamayı simültane hale getirecek bir yüksek patlayıcıları bulmaktaydı. Bunun yanı sıra patlama anında ateşlenecek bir nötron bombasına da ihtiyacımız olacak. Bu da nesi? Profesör nötron bombası diye bir şeyi ilk defa duyuyordu. Elimizde böyle bir şey var mı? Hannari'nin egosundaki keyif aynı şekilde devam ediyordu. Evet var. Yekaterinburg'daki Dr. Grigori Belinovski'den 6 tane almıştık. Sverdlovsk 45'teki eski Sovyet nükleer merkezinde çalışırdı. Nakit paraya ihtiyaçları olduğu bir sırada derin petrol kuyularında kullanmak bahanesiyle satın almıştık. Bunlar nükleer silahlarda kullandıkları nötron bombalarının eşidir. Sadece dış kabı biraz farklı, o kadar. Hannari yerinden kalktı. Profesör dedi. Yer altındaki bölümümüze inerim efendim. Orada bombanın bittiği zaman ne şekilde olacağını gösteren bir model yaptık. Onun üstünde bilgi vereyim. Laboratuvarın yer altındaki bölümüne indikleri zaman Hannari profesörü küçük bir çalışma odasına götürdü. Odanın tavanından aşağı futbol topuna benzer bir şey sarkıyordu. Ortasından ikiye kesilmiş, içleri metalle doldurulmuştu. MIT'te eğitim görmüş olan doktor ilk çocuğunu gösteriyormuş gibi gururla dolu olarak ''Bu efendim'' dedi, ''bizim bombanın birebir modelidir.'' Plütonyum bombası yarım greyfurta benzer şekilde ikiye ayrılmış kurşun bir toptu. Gerçek bombada olduğu gibi kurşun ince bir bakır tabakayla örtülmüştü. Hannari bakır tabakayı örten ikinci bir metal tabakayı işaret etti. ''Bu'' dedi, tamper dediğimiz berilyuma sarılmış tungsten tabakadır. Bu da tamperin üstüne kaplanmış kireç beyazlığındaki şeyi işaret etti. Bizim yüksek patlayıcı özelliğine haiz HMX maddesidir. HMX, peynir kalıpları yahut birkaç katlı pasta gibi küre şeklinin düzgünlüğünü sağlar. Bomba patladığı zaman yüksek patlayıcıların meydana getirdiği o muazzam güç, berilyumu plütonyum çekirdeğe şiddetli bir şekilde çarpar. Bu çarpışma anında berilyum ile ana çekirdek bir an için yapışıp kalır. Bu arada nötron bombardımanı başlar ve hepsi birden nükleer patlamayı azami haddine çıkarır. Profesör hiç sesini çıkarmadı bir müddet. Adamlarının ortaya koyduğu bu mucizeyi düşünüyordu sanki. Meşakkatli bir çalışmaya, uzun bir süreye, o kadar değişik kaynaklara ihtiyacı olan bir iş böylece halledilip ortaya çıkarılmış, gayretleri meyvesini vermişti. Böylece diye düşündü, İsrail'i ve Darül İslam'da yayılmakta olan yalancı, materyalist ve sadece sekse dayalı Amerikan etkisini ortadan kaldırmayı başarabileceğiz. Uzanıp bombanın yüzünü eliyle okşadı. Çok sevdiği birisinin yanağını okşayan bir elin şefkati ve sevgisi akıyordu hareketinden. ''Bu nötron bombası dediğin nedir?'' Evvelce dediğim gibi başarılı bir patlama sağlanmasının kilit noktası patlamanın simetrisindeki sürattir. Şok dalgası içeri doğru vururken metalik plütonyum bu baskı altında sıvılaşıp yoğunluğunu arttırır. İşte bu anda bizim kritronlar devreye girerek nötron bombasını patlatır. Hannari küçük bir metal tüpe benzeyen bir şeyi eline alıp gösterdi. Nötron bombası işte bu tüptür. Esas itibariyle tritium içerir. Kripton bu tüpe doğru fevkalade yüksek voltajda bir şarj gönderir. Bu şarjla birlikte tritium füzesi patlar ve hep birlikte erirler. Bu erimeyle nötronlara yüksek bir enerji akımı doğar. Elindeki tüpü salladı. Bu bombanın patlaması plütonyum çekirdeğini bombardımana başlar ve bu baskı füzyonu harekete geçirir. Başka bir ifadeyle nükleer patlama olur. Burada kilit nokta o saniyenin binde biri onu iyi hesaplayıp tutturabilmektir. Hannari kurduğu düzeni hayranlıkla seyrediyordu. Topun tepesinde gelecek radyo sinyallerini alacak siyah anten pimi görünüyordu. Topun çevresinden eşit uzaklıkta kondansatör kritron bileşimi yerleştirilmişti. Büyücüler tepesi dedikleri bu yerlerin her biri ayrı ayrı ateşleyiciye bağlı pillere birleştirilmişti. Profesör duyduklarının verdiği neşeyle uçar gibiydi. Yani bütün bunlar bombalarımızı kısa zamanda toparlayabileceğimiz anlamına mı geliyor diye sordu. Mesela yarın ateşleme çemberini denedikten sonra evet. Birincisi bir hafta içinde tamamlanır, diğerleri içinde birer hafta diyebilirim. Profesör Hannari'yi kucaklayıp iki yanağından öptü. Kardeşim, sana olan güvenimi ispat ettin. Emeklerim helal olsun. Sen ve öteki mühendis arkadaşların 13. ve 14. yüzyıllarda dünyada modern düşünce ve ilmin temellerini atan büyük Müslüman ilim adamlarına yakışır iş yaptınız. Sizlere teşekkür ediyorum. Yarınlar bizim olacaktır. Florida'da Tampa Körfezi yakınlarında bulunan MacDill Hava Üssü'ndeki Boundary Bulvarı 715 numaradaki 3 katlı sarı boyalı karargah binasına topladığı kurmay subaylarına hitap eden Kor General Charles Corky McCordle, "Beyler," dedi, "bildiğiniz gibi ben Colin Powell doktrinine çok bağlı bir adamımdır." Sustu, sözlerinin adamlarının kulaklarına iyice yerleşmesini bekler gibiydi. Ne zaman açık ve belli bir hedefe karşı yine açık ve belli bir gaye ile kuvvet kullanmak zorunda kalırsak, bu karşımızdakini kahredici bir şekilde yapılmalıdır. Yine sustu, sonra biraz daha kısık bir sesle devam etti. Bu olayda bize başkan ve ulusal komite kuruluna konvansiyonel güç ve özel görev güç seçenekleri hakkında bir briefing vermemiz emredildi. Bildiğiniz gibi kendi bölgemde bu özel görev gücü dümenlerinden nefret etmeme rağmen başka seçeneğim yok. Başkanın önünde keyif çıkarsınlar bakalım. Öksürdü, arkasından bir Marlboro yaktı. Amerikan Kanser Derneği'nin telkinlerine ve Savunma Bakanlığı'nın odasına koydurduğu sigara içilmez levhasına hiç aldırmadığını açıkça ilan ediyordu. Bu sebeple diye devam etti, onların da bizimle aynı yerde olmalarını sağlamalıyız. Onlara istihbarat bilgilerini, uzay istasyonlarından aldıklarımızı aynen vereceğiz. Her şey tam açıklığıyla olacak. Pentagon'dan gelen görev emrini eline aldı, G2 istihbarat subayına doğru salladı. Ussokon'daki meslektaşını bul, beraber oturup bana düşmanın durumunun ne olduğu hususundaki tahminlerinizi ve nasıl bir hava operasyonu gerekeceği, nereden gelip neye karşı olacağı bilgilerini içeren müşterek bir rapor hazırlayın. Bunu Umman Denizi'nde iki tane Nimitz sınıfından uçak gemisiyle yapıp yapamayacağını, bize yeteri kadar koruma sağlayıp sağlayamayacağımızı da hesaplayın. McCordle'ın kurmay başkanı generalim harekata başlamadan evvel İran Hava Kuvvetleri'ni yok etmek için kapkaç uçuşları yapsak daha iyi olmaz mı diye lafa karıştı. Tabii daha iyi olur ama bizim görev emrimizde böyle bir şey yok. Bu İran'a karşı tam bir savaş durumu yaratır ki başkan bunu istemiyor. Bizden istediği içeri girip İranların elindeki 3 nükleer silahı alıp geri dönmek. Mümkün olduğu kadar kayıp vermeden, fazla cam kırmadan. Benim görevim başkanı bu işin en iyilerini bir araya getireceğimiz konvansiyonel muharebe gücüyle yapılmasına ikna etmek olacak. General günde iki paket Marlboro'nun verdiği bir öksürük nöbetine tutuldu. Sonra ötekiler ne maraza çıkaracak bakalım diye devam etti. Salı günü 13.00'da hep beraber Andrews'a uçuyoruz. Varır varmaz savunma bakanıyla genelkurmay başkanına tankta bir briefing vereceğiz. Tank dediği Pentagon'un en dış halkasında genelkurmay başkanlığının toplantı salonuydu. Çarşamba sabahı briefingi Beyaz Saray'da tekrarlayacağız. Beyler, her şeyin en iyi şekilde olmasına dikkat ederim.
42. ayrımın sonu. Sayfa 374.